Bölgesel Avustralya'ya 100 milyon doların üzerinde bir kriz destek paketi açıklanıyor. Türkiye bir Ermenistan savaş uçağının Türk F-16'sı tarafından vurulduğu iddiasını reddetti. Kardinal George Pell İtalya'ya doğru yola çıktı. Federal hükümet kırsal ve bölgesel Avustralya'ya bu yılki bütçeden 135 milyon dolar destek ayırıyor. Kırsal bölgelerin toparlanabilmesine ve krize dayanabilmesine destek olmak amacıyla verilecek yardım paketi önümüzdeki hafta bütçenin açıklanmasından önce bugün duyuruluyor. National Party lideri Michael McCormack, ABC'ye pakete Victoria'daki Gippsland ve Whitsunday'ın da dahil edileceğini söyledi. Avustralya'da bölgesel ekonomiler koronavirüs salgını sırasında büyük darbe alırken bu bölgelerden bazıları geçtiğimiz yaz boyunca şiddetli orman yangınlarıyla boğuşmuştu. Öte yandan işsiz Avustralyalılara önümüzdeki hafta verilecek federal bütçede bölgesel hasat işlerini üstlenmeleri için mali teşvikler sunulması bekleniyor. Tarım Bakanı David Littleproud, işsiz Avustralyalıların meyve ve sebze toplamaya el atmasını istiyor. Littleproud, The Sydney Morning Herald gazetesine verdiği demeçte, Jobseeker'da olan Avustralyalıların yanı sıra Youth Allowance alanların da yeni fırsatları teşvik edilmeleri için çok yakında duyurulabilecek bazı önlemler üzerinde çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Victoria'da son 24 saatte 13 yeni koronavirüs enfeksiyonu tespit edildi ve 4 ölüm kaydedildi. Melbourne ve çevresindeki bölgelerde 14 günlük vaka ortalamaları düşmeye devam ediyor. Melbourne'da 14 günlük ortalama dün 18.2 idi, bugün 16.4'e düştü. Bölgesel Victoria'da ise vaka ortalaması dün 0.6 iken bugün 0.3'e düştü. Halk sağlığı yetkililerinin tedbirleri esnetebilmesi için Victoria'daki 14 günlük vaka ortalamasının düşmesi çok önemli. Kaynağı bilinmeyen gizemli COVID-19 vaka sayıları da yetkililer tarafından izlenmeye devam ediliyor. Kaynağı tespit edilemeyen vaka sayısı da 27'den 21'e düştü bugün. Ermenistan hükümeti bir Türk savaş uçağının Ermenistan savaş uçaklarından birini düşürerek uçaktaki pilotu öldürdüğünü iddia etti ancak Türkiye suçlamayı reddetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'ye ait bir F-16'nın Ermenistan'a ait bir Su-25 uçağını Ermenistan hava sahasında düşürdüğü iddiasını yalanladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da iddiaların gerçek olmadığı belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil, Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor açıklaması yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Azerbaycan ve Ermenistan çatışmasına yönelik bir açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajı nettir. Türkiye, Azerbaycan'ın her zaman yanındadır. Ermenistan'ın bu sivil yerlere saldırısı uluslararası hukukun açık bir ihmalidir şeklinde konuştu. Türkiye, Ermenistan'dan Azerbaycan'da olmasına rağmen Ermeni etnik güçlerinin kontrolü altında bulunan ve çatışmaya konu olan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilmesini istiyor. Dağlık Karabağ bölgesi konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan çatışmada 3. gün yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili dün şu yorumu yapmıştı.
Dün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum. Türkiye tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Bölgede Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmesinin vakti gelmiştir. Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır.
Şu ana kadar her iki taraftan askerler hayatını kaybederken en az 10 sivilin yaralandığı bildiriliyor. Birleşmiş Milletler pandemi sürecinde varlıklı ülkelerden birlik ve beraberliğin bir göstergesi olarak Uluslararası Para Fonu'na katkıda bulunmalarını istedi. Organizasyon, pek çok ülkenin borçları nedeniyle çok zorda olduğunu ve bu konuda yardıma ihtiyaçları olduğunu belirterek, Uluslararası Para Fonu'na yapılacak yardımların zor durumdaki ekonomilere yardım için kullanılacağını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, kaynakların artırılması gerektiğini söyledi ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
The crisis has snatched lives and livelihoods and taken an unprecedented toll on economies, particularly in the countries and communities least able to cope.
Krizin geçim kaynaklarını azalttığını ve özellikle zaten zor durumdaki ülke ve toplulukların ekonomilerine eşi görülmemiş bir zarar verdiğini belirten Guterres, şu ana kadar bu ülkelere destek vermek üzere bir dayanışmaya tanık olmadıklarını söyledi. Dün dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1 milyonu aştığı açıklandı. Hizbullah lideri İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu yalan söylemekle suçladı. Netanyahu militan grubu silah depolamakla itham etmişti. Netanyahu Ağustos'ta yaşanan Beyrut patlamasından sonra bir başka trajik patlamanın meydana gelebileceği konusunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda endişelerini dile getirdi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise medyayı Netanyahu'nun füze deposu olarak adlandırdığı yeri incelemeye davet etti.
نحن ما بنحط صواريخ لا موقع بيروت ولا حد ولا حد محطط غاز
Hizbullah lideri Beyrut limanına ya da benzin istasyonu yakınına füzeler koymadıklarını belirterek füzelerimizi nereye koyacağımızı iyi biliyoruz ifadesini kullandı. Kardinal George Pell, çocuk cinsel istismarı davasından beraat ettikten birkaç ay sonra dün akşam Avustralya'dan ayrıldı. 79 yaşındaki Pell, Nisan ayında Yüksek Mahkemenin hakkındaki mahkumiyeti bozmasının ardından serbest bırakılmıştı. O günden bu yana Sydney'de ikamet ediyordu. Kardinal Pell'in, Vatikan'daki önemli kardinallerden biri olan Giovanni Becciu'nun ayrılmasının ardından Roma'ya döndüğü bildirildi. Yaşlı bakım sektörünü soruşturan Kraliyet Komisyonu, yaşlıları koronavirüs pandemisinden uzak tutmak için alınması gereken acil önlemler konusundaki raporunu bugün açıklıyor. Kraliyet Komisyonu soruşturmasında geçtiğimiz ay federal hükümetin COVID-19 salgınının başlangıcında yaşlı bakımı sektörünü korumak için ayrıntılı bir plan hazırlamadığı ortaya çıkmıştı. Avustralya'da yaşlı bakım merkezlerinde yaşayan 600'den fazla kişi koronavirüs sebebiyle öldü. Binlerce kişi COVID-19 geçirdi. Federal Sağlık Bakanı Müsteşarı Brandon Murphy, Victoria'daki yaşlı bakım merkezlerindeki salgınlara daha hızlı müdahale edilseydi, kayıpların çok daha az olabileceğini kabul etti. Amerika'da Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, rakibi Başkan Donald Trump'la yapacağı canlı televizyon tartışmasından saatler önce vergi beyannamesini kamuoyuna açıkladı. Kayıtlara göre Biden ve eşi geçen yıl 288 bin dolar gelir vergisi ödedi. Biden, Trump'a da vergi beyannamelerini yayımlama çağrısı yaptı. New York Times gazetesi Trump'ın 2016'da sadece 750 dolar gelir vergisi ödediğini yazmıştı. Trump ise bu iddiayı sahte haber diyerek reddetmişti. Başkan Trump yıllarca seleflerinin yaptığı gibi vergi kayıtlarını kamuoyuna açıklamadığı için Demokrat Partililer tarafından eleştiriliyor. Belarus muhalefet lideri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Belarus'taki siyasi mahkumların serbest bırakılması konusunda yardım sözü verdiğini açıkladı. Svetlana Tikhanovskaya tartışmalı Belarus seçimlerinden beri sürgünde bulunduğu Litvanya'da Fransız Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Tikhanovskaya ülkesindeki siyasi açmazın giderilebilmesi için yardım istedi, muhalefet lideri Macron'un durumla yakından ilgilendiğini söyledi. İngiltere'de dün sadece 24 saat içinde 7000 pozitif COVID-19 vakası kaydedildi. Kuzey İngiltere'de yerel güvenlik önlemleri koyulmasının ardından daha geniş çaplı ve daha katı tedbirler alınmasının gerekip gerekmediğine ilişkin tartışmalar sürüyor. İngiliz parlamentosu bugün koronavirüs yasa tasarısını konuşacak. Pandemi süresince İngiltere'de 42 bin kişi hayatını kaybetti. Batı Avustralya Sağlık Bakanı bugün bir yük gemisinde ortaya çıkan COVID-19 yayılması üzerine oluşan endişeleri görüşmek için Port Hedland halkıyla bir araya geliyor. Şehirde limandaki uluslararası bir yük gemisinde 11 mürettebatta COVID-19 tespit edilmişti. Mürettebatın bir kısmı şehirdeki bir otelde karantina altında. Bu kişilerden testi pozitif çıkanların hiçbirinin ciddi bir şekilde hasta olmadığı bildirildi. Sağlık Bakanı Cook, olayın yerel toplum için hiçbir risk oluşturmadığından emin olduğunu söylüyor. Sırada Türkiye haberlerimiz var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı ve 1427 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Böylece koronavirüs sebebiyle toplam ölüm sayısı 8000'i aştı, vaka sayısı 317.272'ye yükseldi. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı'nın paylaştığı verilerin gerçeği yansıtmadığını ve gerçek rakamların 20 katı fazla olduğunu iddia etti. CHP milletvekili kendilerine gelen 10 Eylül gününe ait laboratuvar bilgilerini paylaştı ve o gün 29.000'den fazla pozitif vaka olduğunu iddia etti. Bu verilerin Sağlık Bakanlığı'nın bilgi sisteminden kendilerine verildiğini söyleyen CHP milletvekili, bize gelen verilere göre COVID pozitif vaka sayısı açıklanan hasta sayısının neredeyse 20 katı. Bakan Fahrettin Koca'yı açıklama yapmaya davet ediyoruz şeklinde konuştu. Türkiye, koronavirüs salgınında nüfusa oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 93. can kaybı sayısında ise 66. sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye vaka sayısında 18. can kaybında ise 22. sırada bulunuyor. En fazla vaka sayısıyla Amerika Birleşik Devletleri listenin ilk sırasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi programını açıkladı. Programın ana başlıkları yeni dengelenme, yeni normal ve yeni ekonomi adını taşıyor. Bakan Albayrak, ekonomik veriler güçlü V tipi toparlanmayı gösteriyor ifadesini kullandı. İşsizliğin kademeli olarak düşeceğini söyleyerek 3 yıllık beklentilerini açıkladı. Bakan Albayrak'ın sunumunda Türkiye ekonomisinin büyüme oranlarının 2021 için %5.8, 2022 ve 2023 için ise %5 olacağı öngörüldü. Bu arada toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak'ın döviz kuru sorusuna yanıtı gündem yarattı. Dünya Gazetesi'nden Hakan Güldağ, Albayrak'ın "Kur benim için hiç önemli değil, hiç oraya bakmıyorum. Sanayimiz güçlü, kur artık bizim elimizde" dediğini aktardı. Saadet Partisi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum" ifadesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunum başlığıyla bir video hazırladı. Videoda "Dolar bir kuruş artarsa ne olur" sorusuna Türkiye'nin toplam dış borcunun 4 milyar 300 milyon lira artacağı yanıtı verildi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi programına ilişkin sert eleştiriler yöneltti. Bugün açıklanan ekonomik program Türkiye'nin fakirleştiğini hem tescil hem de ilan etmiştir diyen Babacan, 2013 yılında 961 milyar dolara ulaşan milli gelirimizin bu yıl 702 milyara gerileyeceği ve aynı dönemde fert başına gelirimizin 12.500 dolardan 8.300 dolara düşeceği açıklanmıştır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "COVID-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğumuz durum var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 117 milyon lira aktarıyoruz" şeklinde konuştu. Anayasa Mahkemesi, Gezi davasından beraat etmesine rağmen casusluk suçlamasıyla cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunun karara bağlanmasını erteledi. T24 haber sitesinin haberine göre Anayasa Mahkemesi, Kavala'nın yeni bir dosyadan tutuklanmış olduğunu, bu dosyaya ilişkin iddianamenin tamamlanma aşamasına geldiğini ve bu dosyanın incelenmesi gerektiğini tartışarak erteleme kararı verdi. Yüksek Mahkeme başvurunun ne zaman karara bağlanacağı konusunda ise gün belirlemedi. Anayasa Mahkemesi daha önce Kavala'nın Gezi Parkı davası kapsamında yaptığı bireysel başvuruyu oy çokluğuyla reddetmişti. Sırada döviz kuru var. 30 Eylül itibariyle 1 Avustralya doları 5 lira 58 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince, Meteoroloji Bürosu'nun verilerine göre bugün belli başlı şehirlerde hava sıcaklığı şöyle olacak. Başkent Canberra yağmur topluyor 14, Perth parçalı bulutlu 22, Adelaide ara sıra yağışlı 18, Melbourne yağmurlu 19, Hobart ara sıra yağışlı 20, Sydney ara sıra yağışlı 22, Brisbane parçalı bulutlu 25 ve Darwin ise güneşli 34 derece olacak. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.